Türk tarihinin izinde.
Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Türk tarihinin izinde birlikteliğimiz başladı. Yapımcımız Neslihan Değirmencioğlu, kumanda masasında Recep Özlem, ben Sedat Ağaoğlu. Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Sedat Bey.
Güray hocam, hep yaptığımız gibi önce kitap armağanımız için ben telefonlarımızı anımsatayım dinleyicilerimize. Ardından Selçuklu'yu, Tuğrul Bey'in Bağdat Seferi'ni konuşmaya devam edelim. Değerli dinleyicilerimiz, biliyorsunuz Türk Tarih Kurumu'nun değerli katkılarıyla her hafta bize ilk arayan, bize ilk ulaşan dinleyicimize bir kitap armağanımız oluyor. 463-34-19, 463-34-21 telefon numaralarımız, elektronik posta adresimiz trttürktarihi@trt.net.tr. Hem sorularınız, yorumlarınız hem de kitap armağanımız için telefon numaralarımız 463-34-19 ve 463-34-21. Hocam, bu hafta hangi kitabı armağan edeceğiz bizi ilk arayan dinleyicimize?
Bu hafta dinleyicilerimize Orta Asya Türk Tarihi Araştırmaları Profesör Doktor Özkan İzgi'den, rahmetli Özkan İzgi Hoca'nın Türk Tarih Kurumu yayınlarından 2014 yılında çıkmış olan Orta Asya tarihimizle ilgili bir kitap bu. Aynı zamanda son dönem araştırmaları da var. Yani 2000'li yıllardaki çalışmalar da bu kitapta yer almakta. Dolayısıyla yeni bilgi ve belgeler olan bir kitap içerisinde. Bildiğimiz gibi Orta Asya Türk tarihi yeni gelişmeler, yeni araştırmalar oldukça çok daha iyi tanınmakta. Ve bugün anlatacağımız Selçuklu tarihinin anlaşılması açısından da bu eserin bir önemi var. Çünkü Türklerin Orta Asya'daki tarihini ne kadar iyi araştırır, ortaya koyarsak Selçuklu tarihini ve sonrasını ve günümüzü de anlamamız o kadar kolaylaşmış olur. Bu bakımdan Özkan Hoca'nın bu kitabı hem bilimsel bilgi anlamında yeni bilgiler içeriyor, hem de gerçekten önemli bir eser.
Evet. Hocam, Orta Asya Türk tarihi dediğimiz zaman zaten Türklüğün ortaya çıkışı, daha sonra Türklüğün İslam'a geçişi Asya'da oldu. Oradan biz batıya geldik. Eski çağ tarihine geçtiğimizde göre hocam, arkeolojik buluntulardan, kurganlardan tarihçilerimiz yeterince yararlanabiliyorlar. Yoksa sanki arkeoloji bilimiyle tarih arasında bir hocam bir açılma mı var? Yani yakınlaşma olması gerekirken sizin bu konudaki görüşünüz, düşüncenizi merak ediyorum Güray hocam.
Türk tarihi arkeolojisi gelişim gösteren bir alan olmakla birlikte istenen seviyede değil. Elbette arkeoloji tarihin bir alt alanı ve hatta en önemli alanlarından temel bir alan. Bununla birlikte Orta Asya Türk tarihi arkeolojisi, aynı zamanda Anadolu Türk tarihi, Avrupa Türk tarihi araştırmaları içerisinde arkeoloji biliminin yeri Türkoloji sahasında da önem taşıyor. Özellikle Türklerin yerleşim yerlerine, kurulduğu devletlerini kurdukları ve göç ederek yeni vatanlar edindikleri yerlerdeki izleri arkeolojik kaynaklar aracılığıyla daha rahat sürülebiliyor. Pazarlık kurganı gibi, Esik kurganı hocam gibi, daha sonra Uygur bölgesinde tarım havzasındaki kurganlar ve şehir kalıntıları, arkeolojik saha çalışmaları neticesinde ortaya çıkarılmış görünüyor. Bu çalışmaların bir kısmı da Türk araştırmacılar da görev almıştır. Yani Türk tarihçileri ve arkeologları da eski Türk tarihine dair çalışmalar yapmakta. İşte bunlar içerisinde en önemli isimlerden birisi Özkan İzgi Hoca'ydı. Kendisi aynı zamanda Çince bilmekte ve Çin kaynaklarını da yayınlayarak günümüze kadar yaptığı çalışmalarla eski Türk tarihi hakkında gerçekten önemli kaynakları da Türkçemize, günümüz Türkçesine aktarmış bir isim. Bunun gibi hayatta olan hocalarımız da var. Bu konuda sanat tarihçileri de ciddi çalışmalar yapmakta. Arkeoloji çalışmaları özellikle Türk tarihi araştırmalarında istenen noktada değil. Yine tekrar bunu belirtelim. Ancak gelecekte işte Selçuklu arkeolojisi, İslam tarihi arkeolojisi ve Osmanlı arkeolojisinin de ortaya çıkmasıyla birlikte son 1000 yıllık tarihimiz içerisindeki kazı çalışmalarının da çok önemli bir şekilde ele alınması gerektiğini burada vurgulamak gerekiyor.
Evet hocam.
Çünkü gerçekten de 500 yıl geçmiş olan bir mekan içerisinde yaklaşık birkaç metrelik toprak yükselmesi olabiliyor. Yani bir şehir ya da yerleşim biriminin üzerinde 1 metreyi geçen toprak birikintisi olmuşsa onun bir kazıya ihtiyaç duyularak ortaya çıkarılması söz konusu. Bu bakımdan arkeoloji artık Osmanlı tarihi açısından bile çok önemli bir alan.
Evet hocam. Orta Asya Türk Tarihi Araştırmaları Profesör Doktor Özkan İzgin'in. Değerli dinleyicilerimiz, biraz sonra Gürev hocamızla Selçuklu'yu konuşmaya başlayacağız. Tuğrul Bey, hocam sultan olduktan sonra Selçuklu Devleti'ne Bağdat özellikle önemli onun için. Halife Kaim bir Emrullah'la olan ilişkileri var. Bu esnada Beyoğulları da bölgede ayrı bir devlet. Buradaki gelişmeler nelerdi Güray hocam?
Sultan halife ilişkileri Türk tarihinde Tuğrul Bey ile başlamıştır diyebiliriz. Aslında daha önceden de Sultan Gaznel-i Mahmud zamanında halife sultan ilişkilerinden bahsedilmekte. Yani Gazneli Sultanı Mahmud Han ile Abbasi halifeleri arasında da çeşitli görüşmeler olduğunu biliyoruz. Elçi gidiş gelişleri var. Ancak Tuğrul Bey ile beraber başlayan süreç Türk İslam tarihinde aynı zamanda da Türk tarihinde en önemli dönüşüm noktalarından birisini oluşturuyor. Şöyle anlatabiliriz olayı. Selçuklu Devleti'nin kurulduğu tarih itibariyle yani 1040 yılında Abbasi hükümdarı Şii Büveyhoğulları diyebildiğimiz bir devletin eli altında ve himayesinde ya da tutsaklığı altında esir durumda görev yapıyor. Bu sırada tahtta bulunan Abbasi halifesi Kaim bir Emrillah, Sultan Tuğrul Bey'in yanına elçiler gönderiyor. Aynı zamanda Dandanakan Savaşı'nın sonrasında Tuğrul Bey'in kendisinin zaferini padişaha bir elçiyle duyurduğunu biliyoruz. Buna karşılık Halife Kaim bir Emrillah'ın da Tuğrul Bey'i tebrik ettiğini ve onun nezdine çok önemli bir güvendiği ilim adamı olan ve İslam tarihçileri ve bilginleri içerisinde de önemli eserleriyle tanınan Maverdi isimli bir tarihçiyi ve İslam alimini gönderdiğini görüyoruz. Yani saraydan güvendiği bir insan o da Tuğrul Bey'in yanına göndermiştir. Tuğrul Bey halife ile görüşmelerini böylece belli bir yani seviyede başlatmış olmaktaydı. Aynı zamanda da halifenin onayını alıyordu. Yani Nişabur'da tahta geçişi sırasında da biz İslam ülkelerinin tamamında bir nüfuz sahibi olan sadece İran'da ya da Hindistan'da değil Anadolu'da, Suriye'de, Hicaz ve Afrika işlerinde etkisi olan bir kişinin imzası ve onayı çok önemliydi. Bu bakımdan Sultan Tuğrul Bey'in halife ile olan ilişkilerini hassasiyetle takip ettiğini görmekteyiz. Ancak Abbas halifesinin bazı talepleri de var bu görüşmeler sırasında.
Ne
Bu
gibi bir hocam?
taleplerden
Evet.
birisi Şii Büveyhoğullarından kurtarılması talebi
O
olduğu
zaman üzerinde
anlaşılıyor.
baskı var tabii
Tabii
Büveyoğulları'nın.
ki
Halife, evet hocam.
rahatlıkla kendisinin bir siyasi veya askeri hakimiyeti olamıyordu. Aynı zamanda da Şii Büveyhoğulları kendi halifeleri ya da imamları adına hutbe okutuyorlardı. Yani Abbasi hilafetini tanımıyorlar ve duyurmuyorlardı. Bu bakımdan İslam dünyasında bugünkü tabirle söyleyecek olursak bypass edilmiş bir halifelik makamı olarak bulunuyordu Abbasi halifeliği. Bu ne zamandan bu yana böyleydi? 945 yılında Abbasi halifeliğinin Şii Büveyhoğulları tarafından Bağdat'ın istila edilmesiyle esir düşmesinden itibaren böyleydi. Yani yaklaşık 150, affedersiniz 110 yıl oluyor 1055 yılı itibariyle. 945'ten 1055'e kadar olan zaman dilimi içerisinde Abbas halifeliğinin çok güç şartlar altında görev yaptığını görmekteyiz. Abbas halifesi Tabii bir taraftan da ekonomisi yani ticareti, ülke varlığı açısından da artık bağımsızlığını kaybetmiş görünüyor. Tuğrul Bey'in Abbas halifesine bazı taahhütlerde de bulunduğunu görüyoruz. Eğer kendisiyle de sağlıklı iletişim kurabilirse, Büveyhoğullarını da Bağdat'tan kovabilirse, rahatlıkla Abbasi halifeliğinin nüfuzunu, gücünü de kendi yanına çekebileceğini anlamış bulunuyordu. Özellikle Ehl-i Sünnet diye bildiğimiz Sünni İslam ülkelerinin ve dünyasının bütün nüfuzunu ve bir anlamda Selçuklu Devleti'nin kuruluşunda en büyük nüfuz desteğini kendi yanında bulmak istiyordu Tuğrul Bey'den. Bir taraftan Anadolu gazası ya da Anadolu'daki seferler, diğer taraftan da Bağdat'taki gelişmeler onu Bağdat'a bir sefer yapmaya doğru itmiştir. Tuğrul Bey bu kapsamda 1055 yılında Abbas halifesinin de elçisinin gelmesinden sonra Bağdat'a bir sefer yapmıştır. Bu sefer sırasında Bağdat'ta bulunan Büveyhoğulları hükümdarı ve beyi olan Arslan Besasiri'nin kaçtığını görüyoruz. Musul tarafına doğru kaçmıştır ve Bağdat'ı boşaltmıştır. Tuğrul Bey rahatlıkla Bağdat'a girmiş ve Bağdat'ta halife tarafından karşılandıktan sonra bir kendi valisini atamıştır. O zamanki ismiyle Şahne diyoruz. Bu Şahne'nin ismi de yine saraydan Kınık Boyu'nun hanedan ailesinin akrabası bir kişi. Aytekin Bey, Bağdat Şahnesi olarak Tuğrul Bey tarafından atanmıştır. Bir diğer hususu da hemen belirtelim. Zaman içerisinde Çağrı Bey ile de görüşmüş olan halife, Çağrı Bey'in kızı Hatice Sultan ile de evlenmiştir.
Yani
Kayınlı yani.
akrabalık da kurulur.
Akrabalık da kurulmuştur. Ardından Tuğrul Bey'in eşi Altuncan Hatun tarafından tavsiye edilmesi üzerine Tuğrul Bey kendisi hem devlet adamlarının hem de eşinin tavsiyesiyle bir siyasi evlilik yapmıştır. Abbas halifesinin kızı Seyide Hatun'la evlenmiştir.
Hocam orada
Böyle bir
ama
karşılıklı akrabalık kurma teşebbüsünün olduğunu biliyoruz.
Hocam orada Kaim Bey Emirdağ'ın biraz itirazları var mı?
Elbette bu kolay bir şey olmamıştır. Tuğrul Bey'in bu talebi de siyasi ve nüfuz gücünü artıracak bir talepti. Bir diğer taraftan da o çağın gerekleri olan dayanışma ile ilgili, güvenle ilgili tedbirler de bunlar. Selçuklu Devleti açısından Şiilerle, özellikle Fatimilerle mücadele etmek ancak halife ile birlikte olabilirdi. Böylece halifenin bütün dünyevi yetki ve görevlerinin Tuğrul Bey'e verildiğine dair 1058 yılında düzenlenen törende verilen unvanlarda ve yetkilerde sıfatlara baktığımız zaman bu tanımlamayı görüyoruz. Halife artık onu kendi sahip olduğu ülkelerin koruyucusu ilan ediyordu. Yani Sultan Tuğrul Bey'e kendi hilat elbisesini giydiriyor ve Melikül Maşrik vel Mağrib sıfatını veriyor. Bu ne demektir? Doğunun ve batının hükümdarı. Yani Abbas halifesinin ta Endülüs'ten Orta Asya'ya kadar olan hakim olduğu, İslamiyet'in yayıldığı her bölgede Tuğrul Bey'in de adı okunacaktır. Bu anlama geliyordu. Melikül Maşrik vel Mağrib kelimesi.
Hocam bu şu ana kadar aktardığınız bilgilerden, anlatımınızdan halifelik makamının, halifeliğin Gaznelilerle ilişkisi olduğunu ama Selçuklularla daha bir yoğunluk kazandığı sonucunu çıkarabilir miyiz Gül Hocam?
Elbette halifelik makamını koruyucu ve yayıcı anlamda Sultan Gazneli Mahmud'un da halife tarafından bazı sıfatları kullandığını görüyoruz. Yeminül Mille sıfatını kullanıyor Gazneli Mahmud. Bu da dinin sağ kolu demektir. Yeminü Devle, devletin sağ kolu demektir. Bunun gibi lakaplar aldığını görüyoruz Gazneli Mahmud'un. Halife tarafından verilen bu lakaplar genellikle gaza yapmış olan, zaferler kazanmış olan, İslamiyet'in yayılmasına vesile olan hükümdarlara veriliyordu. İşte Gazneli Mahmud'un bugünkü Hindistan diye bildiğimiz coğrafyada yapmış olduğu 17 sefer ve ardınca birçok komutanları vasıtasıyla yapılmış olan fetihler dolayısıyla ona bir sultanlık ve bir takım lakaplar, hediyeler halife tarafından takdim edilmiştir. Bundan dolayı da kendisi doğrudan doğruya halifenin koruyucusu sayılmamakla birlikte halifenin manevi nüfuzundan istifade etmesini bilmiştir. Yani Gazneli Mahmud gittiği yerlerde kendi ismiyle beraber Abbas halifesinin ismini de yayıyordu. Bu bakımdan onun işbirliği yapması tabii bir durum idi.
Selçuklu bu politikayı aynen devam ettiriyor hocam o
Tabii
zaman.
Abbas halifeliği kuruluşundan itibaren Türklerle çok yakın akrabalığı olan bir halifeliktir. O bakımdan da ayrıca değerlendirilmesi gerekir. Yani sadece bu Tuğrul Bey ile başlayan bir süreç değil. Harun Reşit de var. İşte Abbasi Devleti'nin kuruluşunda olan isyanlar açısından değerlendirecek olursak, Türklerle olan ilişkileri daha kuruluştan itibaren görmekteyiz. Harun Reşit, Emin, Memun, Mutasım zamanlarında, sonrasında Mutezit zamanına kadar olan Abbas halifelerinin hemen tamamında Selçuklu öncesi Türklerin, Müslüman Türklerin Abbas Sarayı'nda muhafız kolluk kuvvetleri olarak kolordu içerisinde Bizans kazalarında en büyük güç olduğunu söyleyebiliriz. Hatta Emeviler zamanında Muaviye'nin ordusu içerisinde bildiğiniz gibi Tarsus'a kadar işte Eskişehir'e kadar gelen ordular bulunmaktaydı.
Hocam ama Emeviler zamanında bir de mevali kavramı vardı.
Mevali kavramı var.
İmam-ı Azam bile hocam evet itiraz
Evet.
ediyordu yani.
Mevali hukuku geniş olarak uygulanmıştır. Ancak Muaviye zamanında böyle bir hukuk nasıl uygulanıyordu? Onu biraz farklı değerlendirebiliriz. Yani sonrasında uygulanmış bir hukuk da olarak nitelendirilebilir. Muaviye zamanında bildiğiniz gibi Anadolu gazasında Horasan Türkleri kullanıldı. Horasan atlı
Evet.
süvarileri kullanıldı. Bunlar kimlerdi? Baktığımız zaman Müslüman Türklerden bahsediliyor kaynaklarda. Tanımlanıyor bu süvarilerin kimlikleri. At kullanan, at üzerinde o kılıç kalkan kullanmasını çok iyi bilen ve yapılı yani fizik yapıları gerçekten savaşa elverişli olan kişilerdi. Sadece Horasan'da ve Orta Asya'da Türkistan'da vardı bu süvariler diyor
Başka bir
tarih
yerde de yoktu
kaynakları.
hocam, evet.
Muaviye'den itibaren Bizans gazasında bu süvarilerin kullanıldığını anlıyoruz.
Hocam bir ara verelim, ardından devam edelim. Evet değerli dinleyicilerimiz, Türk tarihinin izindeyiz. Profesör Doktor Güray Kırpık hocamızla birlikte 463 34 19 ve 463 34 21 telefon numaralarımız. Hocam Aslan Besasiri Tuğrul Bey'in gelişiyle birlikte Bağdat'ı terk etti. Beyoğulların akıbeti ne oldu? Bunlarla Selçukluların mücadelelerine ilişkin neler söyleyebilirsiniz Güray hocam?
Tuğrul Bey gerçekten Büvehilerin Irak'taki Abbas halifesi üzerindeki tesirini sona erdirmiştir. Bu anlamda o Abbas hilafetini korumaya alan gerçekten İslam dünyasının da himayesini Selçuklu eliyle sağlayan ilk hükümdar olmuştur diyebiliriz. Kendisine halife tarafından verilmiş olan sıfatlar arasında Kasimu Emirül Müminin diye bir sıfat daha görüyoruz. Bu şu demektir. Halifenin en güvendiği sağ kolu anlamına geliyor. Bir diğer lakabına baktığımız zaman dünyanın ve dinin direği Rüknü Dünya ve Din lakabını vermiş halife. Yani onlarca lakap vermiş Tuğrul Bey'e. Öyle ki Tuğrul Bey Selçuklu tarihinde bir ilki de başlatıyor aslında. Daha önceden diğer Türk hükümdarlarına verilmemiş olan İslamiyet'i korumayla ilgili lakaplar o kadar çok fazla ki Tuğrul Bey'e. Kendisine Büyük Sultan lakabı verdirmiş. Aynı zamanda Doğu'nun Batı'nın Hakanı sıfatını verdirmiş ve Kahire'de bulunan Fatimi Halifesi'nin hutbelerini Hicaz'daki hutbelerden kaldırtmıştır. Bu çok önemlidir. Yani özellikle Medine ve Mekke'de Fatimi Halifelerinin isimleri okutuluyordu. Abbas Halifesi'nin ve Sultan Tuğrul Bey'in isimleri bundan sonra Suriye'de, Hicaz'da, Yemen'de, Bahreyn'de ve Irak'taki bütün camileri de cuma hutbelerinde hakimiyet sembolü olarak bu isimlere dua edilirdi. İşte bu isimler ilk defa Tuğrul Bey tarafından Fatimi Halifesi adına okunmaktan Abbasi ve Selçuklu adına okunmaya çevrilmiştir. Hutbe o zaman için hakimiyet sembolüydü. Yani bir bölgenin hakimiyetini vatandaş hutbelerden duyardı. İlan edilen isimlerdi bunlar ama özellikle vatandaşın kırsal bölgede yaşayanlarının belli bir toplanma günü olan Cuma günü hutbede bütün camilerde, toplanma mekanlarında bu duyurulurdu. Böylece o bölgenin gerçek anlamda vergi toplayıcısının, askeri anlamda güvenliğini sağlayıcısının kim olduğu anlaşılırdı. Selçuklu hükümdarının adının birdenbire bütün Arabistan, yani Arap Yarımadası'na ve aynı zamanda Suriye'ye kadar ulaştığını anlıyoruz. Nitekim Büveyhoğulları'nın varlığı Tuğrul tarafından, Sultan Tuğrul Bey tarafından Irak'tan çıkarılması şeklinde sonuçlanmış ve birdenbire Selçuklu ülkesi Anadolu'da Suriye ortalarında iç bölgelere doğru ilerlemeye başlamıştır.
Evet.
Tuğrul Bey'in yaptığı çalışmalar aslında bir sonrasında Sultan Alparslan tarafından Mısır'ın fethine kadar gidecek yolu açacaktır.
Evet,
Nitekim
peş peşe gelecek
evet
hocam.
Sultan Alparslan'ın bildiğiniz gibi Halep üzerinden Mısır'a doğru bir sefere yöneldiğini 1070 yılında öğreniyoruz. Yani Malazgirt zaferinden hemen önce Tuğrul Bey Halep yolundaydı ve Halep'ten Şam'a doğru yola çıkmıştı. Hedefi yani daha güneydeki Filistin, işte Hicaz, Mısır taraflarıydı. Anadolu değildi. Ancak Romen Diyojen'in ordusunun geldiğini duyunca, haber alınca geri dönmek durumunda kaldı.
Hocam neredeyse 450 yıl sonra aynı güzergah üzerinden Yavuz Sultan Selim gitti. Hemen hemen aynı güzergah.
Evet, yani yine Yavuz Sultan Selim Han'ın Halep yakınlarından geçerek güneye doğru yapmış olduğu seferde de Mercidabık, yani bugünkü Dabık diye bildiğimiz bölge, Mercidabık ve Ridaniye seferleri yine Filistin bölgesinden geçiyor. Tabii önce Kudüs'e vuruyor. Ardından Filistin bölgesinden ilerlemek suretiyle Sina Çölü'nü geçerek Kahire'ye doğru yol alıyor.
Evet hocam. Ondan önce
Ridaniye de Kahire yakınlarında bir
evet.
ova ismi.
Ondan önce de zaten hocam Çaldıran'da Şah İsmail'i yenmişti. Hocam şimdi bu Fatimi Aslan Besasiri gitti, kaçtı Tuğrul Bey gelince ama arkasından İbrahim Yınal'ın isyanı çıktı. 1058 tarihi itibariyle. Bu isyanla uğraşırken Aslan Besasiri gene sahneye çıkıyor galiba Güray hocam.
Elbette Tuğrul Bey'in ikinci defa Bağdat seferi yapmasının en önemli sebeplerinden birisi Aslan Besasiri'nin tekrar gelerek kaim bir emrullahı esir alması ve Fatimi Halifesi adına hutbe okutmaya başlaması idi. Bunun üzerine Tuğrul Bey çok kızmış ve 1058 yılında Bağdat'a gelmek suretiyle buradaki bütün Fatimi varlığını, Büveyhoğulları varlığını sona erecek bir hamle başlatmıştır. 1059 yılında da Aslan Besasiri'yi yakalatmak suretiyle öldürtmüştür. Musul bölgesinde ve Şam'a kadar olan bölgede Büveyhoğullarını bölgeden sürmek suretiyle az önce de ifade ettiğimiz gibi Selçuklu ülkesinin Suriye işlerine kadar bugün Suriye diyebildiğimiz coğrafya ama o zaman için Diyar-ı Şam diyebildiğimiz, Diyar-ı Dımaşk diyebildiğimiz coğrafyada hakimiyetini tesis etmeye başlamıştır.
Hocam bu coğrafyanın önemini sık sık programlarımızda bize çok değerli bilgiler verdiği için Profesör Doktor Refik Turan hocamıza atıfta bulunuyoruz. Bölgenin önemi bugün itibariyle yalnızca enerji kaynaklarına petrole sahip olması çok tutarlı bir tez gibi görünmediğini söyler Refik hocamız. Ta o zamanlarda işte 1050'den bahsediyoruz Güray hocam. Bölge üzerinde bir hakimiyet kavgası zaten var.
Evet, bu belirttiğimiz bölge medeniyetlerin beşiği diyebildiğimiz bereketli bir coğrafya. Bereketli hilal diye bir coğrafya tanımı var. Bereketli hilal kavramı Basra'dan başlayarak kuzeye doğru Bağdat, Musul, Urfa, Antep üzerinden ilerleyen ve güneye doğru yönelerek İskenderiye'de biten yani Doğu Akdeniz kıyısındaki bütün şehirleri kapsayan bizim bugünkü Antakya'dan başlayarak İskenderiye'ye kadar olan sahada son bulan bir hilal tanımlamasıdır. Bereketli hilal yani Basra'dan İskenderiye'ye kadar olan bir yay içerisindeki bölgeyi tanımlamaktadır. İşte bu bölgenin ismi tarih kaynaklarında bir diğer isimle anılıyor. El Cezire bölgesidir. Burası mümbit topraklar, yani verimli topraklar olarak biliniyor. Eski Mezopotamya uygarlıklarının çıktığı yer, ana vatanı burası. İşte Sümerler, Babilliler, Asurlular, Akatlar, ardından gelen bütün büyük devletler açısından değerlendirecek olursak, Büyük İskender de bu coğrafyaya hakim olunca büyük imparatorluk oldu. Roma bu coğrafyaya hakim olunca, yani Bereketli Hilal'e hakim olunca bir medeniyet olarak iddia sahibi oldu. Ardından Osmanlı Devleti de büyük bir cihan devleti olduğu çağda yine bu Bereketli Hilal topraklarına sahip olunca, yani Yavuz Sultan Selim Han zamanında böyle bir güce ulaşmayı başardı. Selçuklu Devleti için de aynı şey geçerlidir. İslam devleti ve imparatorluğu açısından da benzeri bir yükselişten bahsedeceksek, yine bu coğrafyaya hakim olduktan sonra yükseldiğini söyleyebiliriz.
Haçlıların da nihai hedeflerinin yine bu coğrafya değil mi hocam?
Elbette bu bölge dünya tarihi boyunca hangi ülke hakim olursa, tek başına hakim olduğu takdirde o ülkenin dünyanın medeniyetini belirleyen ülke olduğu anlaşılıyor. Çünkü dünya ekonomisi buradan yönetiliyor. O zaman da böyleydi.
Hocam, Ankara'dan Pervin Turan adlı dinleyicimiz. Bugün bize ilk ulaşan dinleyicimiz oldu. Kitap parmağımız ona gitti bu hafta. Sayın Pervin Turan'a Orta Asya Türk Tarihi Araştırmaları Profesör Doktor Özkan İzgi gibi çok önemli bir bilim adamımızın, rahmetlinin, bir değerimizin, ne yazık ki getirdik, çok önemli bir çalışması. Güle güle okusun Pervin Turan adlı dinleyicimiz. Teşekkür ediyor hocam programımız için. Biz dinlediği için biz de ona teşekkür ediyoruz. Şükür hocam, isyanlar.
Tabii Tuğrul Bey zamanında ortaya çıkmış olan isyanlara baktığımız zaman bir İbrahim Yinal isyanı var, bir de Kutalmış Bey'in isyanları var.
İbrahim Yinal kim hocam?
İbrahim Yinal Selçuklu ailesinde Yusuf Yinal'ın oğlu İbrahim Yinal Bey var. Tabii Yinallılar ailesinden oluyor kendisi. Bir diğer kişi de Aslan Yabgıoğlu Kutalmış Bey ve tabii sonrasında da Süleyman Şah'ın babası olan Kutalmış Bey var. Kutalmış da Yabgurular ailesinden bir hanedan üyesidir. Tahtta hak iddiasında bulunmuşlardır veya kullanmamaları gereken hakimiyet alametlerini kullanınca melikler isyan etmiş sayılıyordu. Selçuklu Devleti'nde devlet ailenin ortak malı sayılıyordu. Veliahtlık sistemi uygulanmakla birlikte aile üyelerinden gücü elinde tutanlar yer yer kendilerini melik olarak, büyük hükümdar olarak andırmaktaydılar. Sultan Alparslan zamanında da isyanlar görülmeye başlar ki bunlar arasında biz Kavurt Bey'in isyanını görüyoruz. O
Hocam o ki
sonraki dönemlerde
evet, kim hocam?
çıkacaktır. Kavurt Bey de Sultan Alparslan'ın ağabeyidir ve isyan etmiştir. Tabii Sultan Alparslan zamanındaki olaylar açısından bu çok önemli bir yer tutar. Alparslan Kavur'da karşı yapmış olduğu seferler sırasında çok dramatik tablolarla da karşılaşmıştır. Yani ordu ve ülke ikiye bölünmüştür. Alparslan taraftarı olanlar ve Kavurçular diye.
Çok ciddi bir
Böyle
durumdu değil mi
çok
hocam?
ciddi bir durumdur. Gerçekten Alparslan ordusunu baştan sona terhis etmek suretiyle yeniden kurmak zorunda kalmıştır.
Hocam
Çok güçlü
Alparslan...
bir bey idi o da. Ve Kirman Selçuklu Devleti'nin de kurucusudur Kavurt Bey.
Hocam o isyanı ayrıca geçeceğiz. Ben bir şöyle giriş yapalım istedim bu Kavurt isyanına. Ama Altıncan Hatun ve Tuğrul Bey ve Çağrı Bey'den de yardım ve destek istiyor. İsyanlar da aslında bayağı zorluyor hocam Selçuklu.
Elbette Selçuklu ailesi içerisindeki isyanlar açısından baktığımız zaman konuya iç isyanlar özellikle Selçuklu Devleti'ni yavaşlatan büyük olaylardır. Hem Sultan Alparslan hem de Tuğrul Bey zamanlarında onların çok büyük zamanını ve emeğini, gücünü bu iç olayları yatıştırmak için harcadığını görüyoruz. Her defasında da baktığımız zaman affetme yeteneğiyle de affetme ve hoşgörüsüyle de ön plana çıkan bir Tuğrul Bey görüyoruz. Tuğrul Bey gerçekten Kadir Şinas ve Ali Cenap bir hükümdar olarak tanımlanıyor. Çok bağışlayıcı, akrabalarını ve alimleri, bilginleri koruyan bir hükümdar olarak tanımlanıyor. Selçuklu ailesi içerisinde bu vasıflarıyla ön plana çıkmış olan birisi olmakla birlikte aynı zamanda da yeri geldiğinde kim cezasını hak ettiyse ona da cezasını vermesini biliyor. Çağrı Bey daha fazla bağışlayıcı, daha yumuşak ve duygusal bir kişi Tuğrul Bey'e göre. Askeri bakımdan Çağrı Bey de keskin ve kararlı bir insandır ama Tuğrul Bey biraz daha kurnaz ve tabiat itibariyle ikisinin arasında bazı farklar var. Fedakarlık yönüyle bakarsak Çağrı Bey daha fedakar görünüyor. Yani tahttan feragat etmesi çok önemli bir olaydı. Böyle karşılaştırmalar yaptığımızda aile içerisinde Tuğrul Bey'in zekasıyla, hayırseverliğiyle, aile açısından da Altuncan Hatun'un da bu yönleriyle ön plana çıktığını görüyoruz. Ve Tuğrul Bey Altuncan Hatun'la istişare yaparak seferlere çıkardı. Olayları yönetme konusunda ailesiyle doğrudan doğruya bazı konularda istişare ettiğini biliyoruz.
Ve yavaş yavaş hocam Tuğrul Bey döneminin sonuna ekleyeceklerimiz var mı
Tuğrul
hocam?
Bey 70 yaşlarında iken bir evlilik gerçekleştirdi. Altuncan Hatun'un isteğiyle gerçekleşti bu evlilik ama aynı zamanda kendisinin de siyaseten böyle bir evliliği yapması halinde Selçuklu Devleti'nin kuruluşunda son isteği de gerçekleşmiş olacaktı. Çünkü Selçuklu Devleti artık çok sağlam temeller üzerine kurulmuş durumda. Selçuklu ailesinin merkez teşkilatında sorun olabilecek kişiler Anadolu bölgesine gönderilmiştir. Bunlar arasında işte Kutalmış ve İbrahim Yinal bulunmaktadır. Doğu kanadında Çağrı Bey bulunmaktaydı. Irak bölgesiyle Batı Anadolu bölgesine kadar olan sahada ise İbrahim Yinal'ın ülkeyi yönettiğini görüyoruz. Böylece ülkede divan teşkilatı kurulması, saray teşkilatının ortaya çıkması, Rey gibi bir şehrin başkent yapılması ve ulema sisteminin yani eğitim kurumlarının ortaya çıkması, ilmiye teşkilatının kurulması açısından Selçuklu Devleti'nde devlet sistematiğini oluşturan kişi Tuğrul Bey'dir. Sultan Tuğrul Bey olmuştur ve gerçekten de sağlam bir devlet kurduğu anlaşılıyor. O kadar büyük isyanlar çıkmasına rağmen devletin devam ettiğini, parçalanmaktan kurtulduğunu, başsız kalmasına rağmen, hükümdarların küçük yaşta tahta geçmesine rağmen çok uzun süre Selçuklu Devleti'nin varlığını korumayı başardığını anlıyoruz. Her ne kadar taht kavgaları devleti yeri yeri duraklattıysa da bu durum o devletin yükselmesine engel olamamıştır. Sonunda o aile içerisinden çıkan güçlü bir hükümdar birleştirmesini bilmiş ve yoluna devam etmiştir.
Hocam az önce Büyük Selçuklu Devleti'ni konuşmaya başladığımızdan beri söylediğiniz şehirlerin tamamı bugünkü İran coğrafyasında. Ondan önce de zaten tarihte Sakaların da burada egemenlik kurduğunu görüyoruz. Hunların egemenlik kurduğunu görüyoruz. İran coğrafyası galiba Türkler açısından önemli bir coğrafya ve hep orada bir egemenlik kurmuşlar hocam. Tarih böyle galiba.
Elbette Selçuklu Devleti'nde en önemli çağ olarak tanımlayacağımız zirve dönem Sultan Tuğrul Bey'den itibaren başlayan yükseliş Alparslan ve Melikşah da zirveye ulaşır. Melikşah'tan sonra da Sancar son bir zirve çağı yaşatır. Bu dönemlerin tamamı merkezi anlamda İran coğrafyasından, bugünkü İran diye tanımladığımız coğrafyadan yönetilmiştir. Selçuklu döneminde bu coğrafyanın ismi Selçuklu ülkesi diye anılır. Selçuklu Devleti'nin sınırları bilinmektedir. Tuğrul Bey zamanında ülkenin sınırı Seyhun Nehri'nden Anadolu'da, Doğu Anadolu'da işte bugün itibariyle Malazgirt, Muş bölgesine kadar olan sahaya kadar ulaşmaktaydı. Suriye'de de Halep'e kadar dayanmış bulunuyordu. Yani Doğu Anadolu'nun fethi için özel görevlendirmeler yaptığını biliyoruz. Tuğrul Bey vefat ettikten sonra Rey'deki türbeye Kümbed-i Tuğruli ismiyle bilinen türbeye defnedilmiştir. 70'li yaşlarında rahatsızken düğün yapılmıştı zaten. Bir süre sonra da evlendikten yaklaşık bir yıl sonra da rahmetli olmuştur. Onu rahmetle yad ediyoruz. Bugünkü Tahran'ın 22 kilometre merkezinden 22 kilometre dışarıda Kümbed-i Tuğruli ismiyle bir türbesi bulunmaktadır ve ziyarete açıktır. Tarihi bir eser olarak tabii Kümbede de bulunmaktadır. Tuğrul Bey, Türk ve İslam tarihinde ismi günümüze kadar gelen, kendi ismiyle anılan paraları bastırılmış olan bir hükümdardır. Bağdat, Arslan Besasiri tarafından işgal edildiği sırada onun ne kadar büyük bir heyecanla Bağdat'ı kurtarmak için yeniden sefere çıktığını biliyoruz. O Selçuklu ordusunu doğrudan doğruya artık Irak ve bölgesinin, Suriye ve bölgesinin muhafızı olarak tayin etmiş görünüyor. Kendisini de en güvendiği kişileri de bu bölgeye komutan olarak atıyordu. Nitekim Bağdat şehrinin Büveyhiler tarafından yakılıp yıkıldığını, büyük yangınlar çıkarıldığını, Abbas halifesinin sarayının yakıldığını biliyoruz. Medreseler yakılmıştır, kütüphaneler yakılmıştır, okullar yakılmıştır. Sivil halk o dönemde de yani katledilmiştir. Büveyhoğulları, Şii Büveyhoğullarının yaptıklarına karşı Tuğrul Bey'in bölgeye daha büyük bir ordu yerleştirdiğini görüyoruz. 1059 yılında geldiği Bağdat'ta bu defa çok güvendiği Batı kol ordusunu teslim ettiği bir bey olan Emir Porsuk yerleştirilmiştir.
Hocam son 10-15
Ve
saniyemiz.
Emir Porsuk daha sonra bildiğiniz gibi Anadolu Fethi'nde de görev almış olan, bugünkü işte Eskişehir'in içinden geçmekte olan Sakarya'nın kolu Porsuk Çayı'nın ismi de Emir Porsuk Bey'den gelmektedir. Bunu da hemen belirtelim.
Ve önümüzdeki hafta hocam yavaş yavaş Alparslan dönemine geçeriz. Alparslan da öyle kolaylıkla tahta çıkmadı, şimdiden söyleyelim dinleyicilerimiz hocam. O da
Evet,
çok büyük
kolay
mücadele.
değil, çok
Evet.
büyük mücadeleler oldu.
Profesör Doktor Güray Kırpık hocamız. Hocam ağzınıza, ayağınıza sağlık, sağ olunuz.
Sizler sağ olun, ben teşekkür ederim.
Değerli dinleyicilerimiz, önümüzdeki hafta görüşmeyi umuyoruz. Şimdilik hoşça kalınız.
Tarihinin izinde.